Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugün Serdar Dayanık hocamla birlikte konuğumuz Sayın Zeki Hacı İbrahimoğlu. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz hocam.
Efendim Sayın Hacı İbrahimoğlu hukukçu kendisi. Aynı zamanda Aydınlar Ocağı'nın eski genel sekreteri. Aydınlar Ocağı milli kültürümüz, manevi değerlerimiz, Türk İslam dünyası için bugüne kadar önemli hizmetlerde bulunmuş, bünyesinde önemli şahsiyetleri barındırmış ve güzel çalışmalar yapmış bir ocak. Efendim, siz tabii çok uzun yıllar bu konuda hizmet verdiniz, bunu biliyoruz. Biraz bahseder misiniz? Hem Aydınlar Ocağı'nın geçmişinden, hem sizden, hem yapılan faaliyetlerden nasıl?
Şimdi efendim Aydınlar Hoca çok önce 70'li yıllarda üniversite hocalarımızın bir araya gelerek önce Aydınlar Kulübü şeklinde kurulmuş. Daha sonra dernekleşmeye gidilmiş ve Aydınlar Hoca Türkiye'de çok önemli görevler üstlenmiş. Öyle çok değerli başkanlarımız olmuştur. Süleyman Yalçın, Salih Tuğ, ondan sonra Ayhan Songar hocamız, Nevzat Yalçıntaş hocamız. Bu insanların birlikte beraber olarak bünyesinde de çok önemli hocalarımızı barındırmıştır. Aydınlar Ocağı'nın gayesi Türkiye'de gençliğin milliyetçi mukaddesatlarına bağlı bir gençlik olarak yetiştirmek için gayretler sarf etmiştir. Aydınlar Ocağı öyle bir dönemde öyle güzel etkinlikler yapmış ki yani kurulan hükümetlerde çok büyük etkinlikler olmuş. Bakanların seçimini dahi Aydınlar Hoca hükümetlere tavsiye etmiştir. O bakanlar seçilmiştir. Aydınlar Hoca panellerle yurt dışı ve yurt içi şuralar yaparak çok önemli hizmetler vermiştir. Mesela bizim Aydınlar Ocağı'nın senede iki büyük şurası yapılır. Orada bütün Türkiye'deki aydınlar ocakları toplanır. Aydınlar ocaklarının hepsi görüş bildirir, hazırlıklı gelir hepsi. Türkiye'nin meseleleri gündeme getirilir, çözüm aranır. Sonunda da bir sonuç bildirisiyle herkese bu duyurulur. Ve bunu bugüne kadar Türkiye'nin bütün hemen hemen aydınlar ocağının bulunduğu ki 40 ilde ve ilçelerde şubemiz vardır. Hepsinde hemen hemen toplantılarımız yapılmış durumda. Geçen sene Aydınlar Ocağı'nın toplantısı İstanbul'da yapıldı. Orada da büyük ilgi gördü. Katılanlar önemli arkadaşlar, hocalarımız vardı. Aydınlar Ocağı tabii şeylerle uğraşmıyor. Hep insanların iyiye, güzele, doğruya ulaşması için gayret ediyor. Üniversitedeki hocalarımız ilmi çalışmalarıyla Türk milliyetçiliğini, Türk milli değerlerini halka sunmak için büyük bir gayret içerisinde. Bu konuda kitaplar yayınlandı. Aydınlar Hoca'nın çok güzel kitapları da vardır. Bunlarla ilgili şeyimiz oluyor. Ve ben gerçi bu dönem Aydınlar Ocağı'ndan ayrıldım ama yani Aydınlar Ocağı'nı bırakmış değilim. Şimdi bu Haziran'da tekrar kongremiz var.
İnşallah.
Belki kongrede bir listeyle de çıkabiliriz ama.
Hayırlısı.
Sizin tabii ben biliyorum, yanlışım varsa düzeltin. Şehit aileleri avukatı olarak
Evet.
bildiğim İmralı'daki bütün duruşmalara katılmıştınız.
Onu da şöyle açıklayayım efendim.
Hatta
Şimdi
Strasbourg'da
evet.
belki tek hukukçuydunuz değil mi?
Evet.
Evet.
Evet. Şimdi bu terörist başının yakalanıp İmralı'ya getirilişi tabii o sonradan açıklandı. Rahmetli Ecevit de dedi ki bunu bize niye teslim ettiler? Ben de bilmiyorum dedi ama pazarlıklarla teslim edildiği ta o zamandan belliydi. İmralı'da duruşma başlamadan önce biz Ankara'da İçinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde iki duruşma yaptık. Bu duruşmalarda tabii terörist başı yoktu. Ama terörist başının avukatları, bizim müdahil avukatlar katıldık. İmralı'ya gitmeden önce son duruşmada mahkeme başkanı bize bir uyarıda bulundu. Dedi ki biz dedi 12 tane sanık avukatlarına 12 de müdahil avukatlarına biz hak tanıyoruz, fazla avukat kabul etmeyeceğiz. Aslında bu çok yanlış bir şeydi ama biz tabii neticede fazla itirazda da bulunmadık. Şimdi 3500 kişinin müdahil avukatı olarak ben duruşmaya giriyorum.
Maşallah.
Biz 12 kişi arkadaşlarımızla birlikte. Onlar da bir sanığı savunuyor. Onlar da 12 kişi. Biz şöyle yaptık. Dedik ki o zaman bunun 5 tanesi devamlı takip eden avukat olsun. 7 tanesi. 5 tanesi de değişsin yani. Herkes gelsin, o duruşmada bulunsun. En azından onun manevi şeyini yaşasın, görsün dedik. Bu kabul edildi benim teklifim. Ve oradaki askeri hakim o zaman daha çıkarılmamıştı askeri hakim. Benim sınıf arkadaşımdı. Bana bu listeyi, ya 7 kişilik listeyi siz hazırlayın. 5 kişiyi de biraz müracaat edenlerden biz seçeriz diye söylemişti. Ben 7 kişiyi hazırladım, gönderdim. Televizyonlarda da açıklandı 7 kişinin isimleri. Daha sonra İmralı'da duruşma başladığı zaman biz Mudanya'dan İmralı'ya geçiyorduk. Orada otobüs bize, deniz otobüsü veriliyordu. Ama biz her gidişte 10 lira para ödüyorduk. Gidişte, dönüşte de gelip alıyordu bizi. Terörist başının avukatlarını da Gemlik'ten özel hücum botlarla getiriyordu. Onlar para falan vermiyordular. Bizim de kalmamıza, ne bir yerde barınmamıza hiç kimse ilgilenmiyordu. Biz kendimiz Bursa'da gelip kalıyorduk. Bursa'dan tekrar Mudanya, Mudanya'dan göz retinalarımız alınıyor. Bir sürü kontroldan sonra İmralı'ya geçiyorduk. İmralı'da bayağı duruşmalar yoğun geçiyordu. Çünkü her gün devam eden bir duruşma vardı.
Evet.
Sonunda tabii çok büyük de şeyler oldu, tartışmalar oldu. Hatta bizim eski baro başkanımız Yücel Sayman vardı. Yücel Sayman gözlemci olarak bir defa katılmak istedi baro başkanı olduğu için. Geldi, kendisine dedim ki Sayın Başkan, yani burada şimdi siz buna geldiniz, güzel, iyi ettiniz ama yani buradaki şeyinize dikkat edin. Şehit ailelerinin sağa solu belli olmaz. Hepsi yaralı, acılı. Ters bir şey yapabilirler. Ya ben dedi İstanbul Barosu'nun başkanıyım dedi. Ben terörist başının avukatları için, onlar da bizim meslektaşlarımız, onlarla da görüşmek isteriz dedi. Dedim ki başkanım, ona kimse engel olmaz. Gidin komutandan izin alın. Onların yeri ayrı zaten. Gidin onlarla da ama bu şehit ailelerin arasından geçmeyin. Gidin, görüşün. Ondan sonra ne diyecekseniz onları orada söylersiniz. Bu benim şeyime rağmen askerlerden çekindi herhalde, öyle zannediyorum. Elinde de bir kağıtla geldi. Bizim avukatların oturduğu bölümden, şehit ailelerinin avukatların oturduğu bölümden terörist başının avukatlarıyla bir şeyler konuşmaya başladı ve kağıt verirken şehit yakınları gördü bunu. Bir kaptılar bunu. Felaket bir şekilde linç edecekler neredeyse. Allah Allah. Biz devreye girdik. Olmaz bu. Avukat İstanbul Barosu falan. Neyse zorla işte askerler falan geldi. Aldık çıkardık dışarıya. Dedim ki ya üstad, İstanbul Baro Başkanısınız. Yani bir de döçentliğiniz var. Üniversite hocasısınız. Ben ikaz ettim size. Yani bana inanmadınız, gittiniz. Bu neticeye sebebiyet siz verdiniz dedim. Çıktı gitti öyle. Sonunda karar açıklandı. Hatta karar açıklanmadan önce şeyler gelmişti. Amerika'dan gözlemciler, Birleşmiş Milletler'in şeylerinden avukatlar falan. Onlar burası işte askeri mahkeme diyorsunuz, asker nerede diye sordular bize. Biz de dedik ki burası askeri mahkeme ama bakın hepsi sivil olarak çıkıyor. Yani hiç asker elbise giyen yok, hepsi sivil. Zaten iki sivil var, bir tek asker vardı. Oy çokluğu da olsa, diyelim ki asker bir devletten yana tavır alsa bile, buna rağmen oy çokluğu da sivillerin kararıyla çıkarmıştık. Adamlar baktılar, resimlerini çektiler. Bu sivil mahkeme, bunun asker mahkemeyle bir alakası, onlar da inandılar. Yani. Hatta hazırladıkları raporları dosyaya koydular. Yargıtay'da bunların hazırladığı raporlara göre karar aynen tasdik edildi.
Evet, ben hatırlıyorum. Başkan kalemini kırmıştı.
Evet.
Yani.
Evet.
Ancak tabii kanuni mecburiyetler, kanun değişikliği olmuştu tabi.
Hayır, o
ondan
da
dolayı.
O da çok enteresan. Şimdi tabi Türkiye'de hukuk yolları bitince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne avukatları taşıdı bu olayı. Şimdi hiç kanuna uygun olmayan o zamanki üç lider toplandılar. Bunun çok büyük neticeler doğuracağını işte hatta Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı makamında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Bütün komutanlar, MİT müsteşarı falan. Devlet Bahçeli biraz direndi. 7-8 saat olmaz bu iş bitmeli dedi. Ama sonunda onu da ikna ettiler işte doğuda hadiseler çıkar şu falan diye. Kanuna aykırı olarak Başbakanlığın arşivine gönderildi dosya. Aslında meclise gönderseydiler, mecliste de zaten bekleyen idam cezaları var. Onlarla birlikte beklemesine kimse bir şey diyemezdi tabii. Ama oraya gönderilince anayasanın 138. maddesine aykırı bir işlem yapmış oldular. Dolayısıyla aslında o üç lider de suç işlemiş oldu. Ben onu da yazdım kitabıma, Ümraldan Strasbourg'a diye kitabım vardı. Orada da anlattım bunları. Strasbourg'a giderken tabii şimdi devlet sahip çıkmıyor. Bir şeyimiz yok. Ben bir mektup yazdım İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bize bir kontenjan ayırın dedik. Biz katılacağız. Cevap yazdılar. Dediler ki işte siz geç kaldınız. Size biz kontenjan ayıramayız. Ben tekrar Türkiye hukuk devletidir. Kanunları biz kabul etmişiz İnsan Hakları Mahkemesi'nin şeyini ama bizim kanunlarımızda ceza davalarında ne zaman hangi şartlarda olursa olsun son duruşmada olsa avukat katılabilir. Nitekim burada da öyle olması lazım. Bize mutlaka kontenjan vermeniz lazım diye tekrar bir şey gönderdim. Cevap geldi. 50 kişi. Birden 50 kişi kabul edildi. Şehit ailelerini topladık. Hepsinden seçtik işte her vilayetten ne kadar şey varsa. 50 kişilik kontenjanla Ankara'da toplandık. Polis evinde işte herkese anlatıyoruz falan. Genelkurmay'dan da iki tane genç çocuk verdiler bize subay. Ama bana dediler ki tabii işte bir avukat ben olduğum için bunların Genelkurmay'dan olduğunu kimse bilmesin dediler. Ben de peki dedim. Bayağı da gizli tutuyoruz. İşte geldik Strasbourg'a giderken Almanya üzerinden, Stuttgart üzerinden gittik. Havaalanında bir şey oldu. Havaalanında benim birden aklıma geldi. Dedim ki bir İstiklal Marşı söyleyelim dedim. Ve topladık grup arkadaşları. Arkada da işte 40-50 kişi ama bütün turistler, seyirciler hep çıkmışlar seyrediyorlar. Öyle bir güzel İstiklal Marşı sanki bir kişi söylüyor. Çok şahane bir şey oldu. Bizi götürdüler oradaki Türk derneklerine. Orada işte bize ikram ettiler, yemek falan. Stuttgart'ın konsolosu da gelmiş. Bir toplantıda konuşuyoruz. Bir tarafımda benim Pakizana, bir tarafımda da şey Yıldız Hemşire. İşte onları konuşturduk önce. Konsolos geldi, çok kısa bir konuşma yaptı ama adam bu işlerin farkında değil. Hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi ben de çok kızdım tabii. Yani hiçbir şeyden haberi olmayan bir adam burada niye konsolos yapıyor? Ben bir başladım. Dedim ki İşte Fantat Adalarına İngilizler niye gitmiş? Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, oralarda Fransızların ne işi vardı? Böyle saydım saydım. Şimdi de belki diyebilirsiniz ki işte Güneydoğu'yu da verelim falan. Ama Türk milleti hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğini de size ikazla, önemle söylüyorum dedim. Baktım hemen kalktı bir şey olur diye adam konsolos çıktı gitti. Ondan sonra tabii Avrupa Birliği şey olduğu için biz şeysiz, pasaportsuz Strasbourg'a geçtik. Strasbourg'da Mercure Hotel var. Orada en üst katında büyük bir konferans salonu var. Orada toplandık. Şimdi salon dolu. Bütün dünya televizyonları orada. Oranın konsolosu da bize tercüman olarak bir konsülü gönderdi. Çok enteresan. Ben şaşırdım. Şimdi gene Pakizana'yı biliyorsunuz tabii. Bir tarafımızda Pakizana, bir tarafımızda Yıldız Hemşire. Yıldız Hemşire de hani mahkemede ifadeleriyle bütün heyeti ağlatan bir hanım, hemşire. Kocasını gözünün önünde öldürmüşler. Oradan Sivaslı bir genç. Hukuk fakültesinde okuyormuş orada son sınıfta. Bana abi dedi bu konsol dedi yanlış tercüme ediyor. Bunu kim verdi size dedi. Sen kimsin dedim ona. Ben dedi burada dedi hukuk fakültesi son sınıfındayım. Ben dedi şey okuyorum dedi. Burada son sınıftayım bitiriyorum. Ben Sivaslıyım. Ben Türk genciyim dedi. Böyle güzel bir şey yaptı. Konsole dedim siz lütfen geçin kenara dedim. Çocuğu getirdim oturturdum. Met TV'den birisi bana bir soru sordu. Ama Fransızca soruyor. O çocuk meğer tanıyormuş onu. Dedi ki siz Türkçe biliyorsunuz dedi. Niye Fransızca soru soruyorsunuz? Adamın verdiği cevap. Bütün dünya televizyonları çekilmemiş. Ben Kürdüm dedi. Sizin pasaportunuzu da yırttım attım dedi. Ben dedi yakında devlet kurulduğumu göreceksiniz falan başladı ileri geri konuşmaya. O arada o yeter anaya sanki birisi öğretmiş. Çocuğun çerçeveli resmine vurarak dedi ki ben de Kürdüm dedi. Benim bir tek oğlum vardı. Bu vatan için, bu bayrak için şehit oldu. Benim oğlum ülkücü ve Türk milliyetçisiydi. Salon karıştı tabii. Ben o genelkurmayın verdiği kişileri işaretledim. Aldılar o adamı, çıkardılar dışarı. İndik aşağıya. Oturuyoruz. Millete dedim siz herkes yatın. Ertesi gün duruşma var tabii. Çok güzel bizim buradan giden hükümeti savunan avukatımız vardı. O çok güzel bir savunma yaptı. Bize zaten şey müdahil olduğumuz için sadece yazılı belgeler verebiliyorduk. Ben avukata yazılı belgeler verdim, onları anlattı. Ondan sonra işte oradan döndük tekrar Almanya üzerinden. Oradaki bütün dernekler biliyordu bizim döneceğimizi. Gelenler, doktorlar getirdiler, şey için ilaçlar getirdiler bize. Türkiye'ye öyle intikal ettik yani öyle bir şeyimiz oldu.
Evet maşallah Allah razı olsun, Allah rızası için.
Yani, tabii bizim bütün şeyimiz
öyle. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Yani bu söz evet. Gerçeği yansıtan bir sözdür. Çünkü hakikaten Cenab-ı Allah şehitler için şeytanlar Allah'ım onlara ölüler demeyin diyor. Onlar
tabii
rızıklanmaktadırlar, evet. Hidayetleri artmaktadır diyor. Allah onları güzel bir yaşama cennetten önce güzel bir yaşama tabii. Ve haklı şehitler ölmez. Vatan da bölünmez. Çünkü biz buradayız evelallah. Yani bütün Türk gençliği gibi yurdun her yanı vatanı milleti için şehit olmak için
tabii.
Böyle niyaz eden İnşallah. Müslüman Türk gençleriyle dolu. Evet, Allah'ın inşallah. İzniyle. O yüzden biz her zaman programımızda söyleriz. Sayın hocamız bunu her zaman söyler. Türk dünyası ve İslam ülkeleri birleşse Avrupa Birliği'nden daha ileri bir Türk-İslam Birliği kurulsa PKK falan kalır mı? Muhterem hocam buyurun.
Şimdi şöyle söyleyeyim. O konuda benim çok çalışmalarım da oldu. Rahmetli İsmail Gaspralı. Dilde, fikirde, işte birlik diye çok önemli bir sözü var. Şimdi bunu söylerken Zeki Velidi Toganlar falan çok değerli bizim işte yurt dışındaki o Doğu Türkistan'dan gelmiş. Ben Azerbaycan'a çok gittim. Orada konferanslar verdim. Devlet Üniversitesi'nde çok güzel şeyler anlattık. Ondan sonra Balkan ülkelerine gittim ben. Kosova'da, ondan sonra Bosna Hersek'te falan çok güzel çalışmalarımız oldu. Şimdi Makedonya'ya gittim. Bak bir şey söyleyeyim size, Makedonya'da Mehmet Akif'in köyüne gittik. Mehmet Akif'in köyü Arnavutköy. Mehmet Akif bizim İstiklal Marşı'mızı yazan çok önemli, büyük bir şairimiz. Şimdi bizim milliyetçiliğimiz ırkı manada bir milliyetçilik değil, evet. Etnik bir şey olmaz. Biz kültür milliyetçisi olarak ama yani mesela bugün Türkçüler Bayramı. Özellikle de şey oldu yani isabet oldu.
Evet. Allah tevafuk etti.
Tevafuk oldu. Şimdi mücadelesi veren insanlarımız Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin bunların hepsi mesela Osman Yüksel Serdengeçliler var. Nihalatsızlar var. Bunlar çok önemli insanlar. Çok büyük mücadeleler vermişler. 1944 hadiselerinde Nihalatsız Hasan Ali Yücel o zaman Milli Eğitim Bakanı yaptığı komünist faaliyetlerle ilgili bakana açık mektup diye bir mektup yazıyor. O mektup üzerine Nihalatsız'ı hemen aldırıyorlar. Allah'tan o zaman İçişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu çok değerli bir insan. Polislere talimat veriyor, diyor ki bunu tamam aldınız ama bir ufak fiske dahi vurmayacaksınız. Arkasından Ankara'da gençler toplanıyor. Yürüyüş yapılıyor falan. Dosyayı Ankara'da yürütemeyeceklerine inandıkları için İstanbul'a gönderiyorlar dosyayı. İstanbul'da 16 kişi tutuklanıyor. Şimdi Tophane'de Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı bir şey, o zaman cezaevi olarak kullanılıyordu, tutukevi olarak. Yargılamalar da şeyde yapılıyordu. Gaziler Yurdu var ya şimdi, hı-hı, o meydanda, hı-hı, hani böyle süslü bir bina var orada. Yargılama devam ederken rahmetli Türkeş Üsteğmen daha hastalanıyor. Bu çok önemli burası. Gönderiyorlar Gata'ya. Tabii sanık elbisesi giydirilmiş. İki tane askerin yanında. Gata'da oturmuş sıra beklerken bir profesör tabip Tuğ General görüyor. Bu kimdir diyor, askerlere soruyor. Efendim bu tutuklu işte, getirdik kendisi Üsteğmen falan. Türkeş'e soruyor, diyor ki siz neden tutuklusunuz diyor. Efendim ben Türkçe olarak şey yaptılar, onun için tutukluyum diyor. Askerler diyor ki benim odama götürün bunu, bırakın siz çıkın dışarıya diyor. Götürüyorlar Tuğ General'ın odasına, hmm, hem profesör adam zaten, tabip profesör. Kapıyı açıp bir müddet sonra içeriye giriyor. Türkeş ayağa kalkıyor, otur oğlum otur diyor. Bunu bizzat kendisi anlattı bana, yani rahmetli Türkeş bana, hmm, ben onun avukatlığını yaptığım için.
Maşallah.
Çok yakın şeyimiz vardı, bizi de sağ olsun Allah rahmet eylesin çok severdi böyle. Şimdi oturuyor yanında kendisi de, diyor ki oğlum bak hiç üzülme diyor. Senin ileride çocuklarına bırakacağın tek miras budur. Biz de Türkçüyüz diyor. Ama diyor böyle şeyler olur, bundan hiç üzülme, ben şimdi seni burada devamlı yatıracağım. Ondan sonra duruşmalar günde duruşmaya göndereceğim, tekrar buraya getirtireceğim seni. Türkeş'in cevabı çok güzel. Efendim diyor, beni tedavi edin ve cezaevine geri gönder. Benim ne milliyetçiliğime, ne inançlarıma böyle bir şey sığmaz, yakıştıramam. Benim arkadaşlarım orada cezaevinde işkence çekerken, ki işkence de yapılıyordu cezaevinde, ben burada duramam. Dolayısıyla benim tedavimi bitirin, ben geri döneceğim diyor. Komutanın bu sözü de hoşuna gidiyor.
Maşallah.
Türkeş o zaman alnından öpüyor. Maşallah. Tamam diyor, ben tedavinizi bitirip göndereceğim diyor. Ve öyle gönderiyor. Karar çıkıyor buradaki mahkemeden. Hepsine ağır cezalar. Ondan sonra temiz ediliyor, Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'da işte ben onu kitabımda da yazdım. Hani derler ya, Ankara'da da hakimler var. Hmm. Çok şahane bir bozma ile geri gönderiyorlar dosyayı. Tabii mecburen mahkemede uyuyor bozmaya ve beraat ediyor. Beraat kararı 3 Mayıs'ta verildiği için 3 Mayıs Türkçüler bayramı diye.
Maşallah, bizim de çok güzel bir anımız var Serdar Hocam'la birlikte. Biz 3 Mayıs 2003'te o Kıbrıs'ın şaşalı döneminde,
evet,
anlam planı, mitingler düzenliyor Marksistler. Orada evet, Kıbrıs'ın aleyhinde şey olanlar. Tabii Sayın Hocamız çok hassas. Kıbrıs'tan tek taş, çakıl taşı verdirtmeyiz diyordu. Evet. O yüzden Şubat'ta 15 gün içinde iki konferans düzenledik hemen. Sonra bir konferanstan düzenledik. Sonra dördüncü konferansı Sayın Denktaş'ın, ki rahatsızdı o zaman.
Evet.
Buradan uçak kaldırdık. İçinde eski başbakan yardımcıları, bakanlar mevcut.
Milletvekilleri.
Meclisten yetkili, hı-hı, kişiler. Hı-hı. Gazete sahipleri, akademisyenler.
Sivil toplum kuruluşları.
Tabii paşalarımızdan, evet, emekli, hı-hı, paşalarımızdan. Böyle bir uçak gittik ve Mehteran takımıyla birlikte. Bu çok önemli çünkü Sayın Hocamız özellikle Mehteran takımını rica etti. Uçağa beraber bindik. Gittik Kıbrıs'ta bir mehteran vurduk ki Osmanlı'dan sonra ilk defa mehteran, evet, vurulmuş. Bakın yani Sayın Denktaş'ı çok, biz, evet, öyle karşıladık. O da bizi himaye etti, yemek verdi ve bakın bir saat ayakta, yeni hastalıktan çıkmış olmasına rağmen ayakta bir saat konuşma yaptı. Ama tam önemli dönemiydi, tam dönemeciydi o anlam planının sırasında. Gayet hassasiyetli. Sonra biz İstanbul'da bir konferansta yaptık. Sayın Denktaş ona da teşrif etti. Orada da dedi ki siz Türk-İslam Birliği'ni istemekte haklısınız dedi.
Evet.
Ama bunu size çok zorlatacaklar dedi. Bak yani hakikaten çok iyi hatırlıyorum. Engel çıkartacaklar önünüze dedi. Ama bugün gerekli olduğundan bahsetti. Şimdi bir Türk İslam Birliği kurulsa Allah'ın izniyle ne PKK kalır, tabii, ne Kıbrıs sorunu kalır, ne Ermenistan sorunu, ne Filistin, Gazze, İsrail sorunu. Bunların hepsini biz eskiden Osmanlı döneminde gayet güzel huzurla, barışla hepsini idare eden tecrübeli bir milletiz.
Tabii.
Ve hadimiz, yani hizmetkar, Allah rızası için yaptığımız bir şey bu. İnşallah önümüzde de, yani gelişmeler de onu gösteriyor. Mesela vizeler kalktı 60 ülkenin üzerinde. Evet. Orta Doğu'daki ve Türk dünyasındaki bütün ülkelerin gözü Türkiye'de, bir öncülük, tabii, yapma vaziyetinde. Değil mi hocam? Siz Nahçıvan'a da çok gidiyorsunuz. Tabii. Azerbaycan bayrağımız yanınızda zaten inşallah şu anda. Yani bu birlik için nasıl bir gayrette bulunmalıyız?
O çok önemli. Şunu söyleyeyim ben. Rahmetli Denktaş'la da bizim çok yakın şeyimiz vardı. Hatta biz özel görüşmelerimiz de olurdu onunla. Biz Kıbrıs'ta çok önemli bir toplantı da yaptık. Aydınlar Ocağı olarak. İstanbul'a geldiği zaman mutlaka bizim Ufuk Ötesi gazetesini çıkaran Kemal Çapraz diye bir arkadaşımız vardı. O Türk dünyasıyla çok ilgilenirdi. O özel misafir olarak davet ederdi Kemal Bey'le. İşte Süleymaniye'de Darü Ziyafe diye bir şey var, bizim arkadaşlarımdır orası. Orada oturup saatlerce konuşurduk. Hep bu dertlerden bahsederdi. Şimdi Nahçıvan'da benim oğlum şeydi, Türk Hava Yolları'nın müdürüydü. Şimdi orada enteresan bir şey oldu. Haftada 3 sefer yapılırdı. Ama Tebriz'le Nahçıvan arası 1,5 saat sürüyor. Ben Tebriz'e de gittim oradan. Tebrizlerin şeyini yasakladılar. Niye yasakladılar bilemiyorum. Azerbaycan yasaklayınca Tebriz yolculuğu kesildi. Şimdi sadece Ankara üzerinden aktarmalı, haftada bir sefer yapılıyor. Benim oğlum şimdi verdiler şeye, Kosova Priştine'ye müdür oldu. Şimdi yakında ben oralarda çok gezdim. Mamuş olduğu gibi Türk. Prizren Türk. Bakın Prizren'in müftüsü, onu da söyleyeyim size. Genç bir arkadaş. Onu ziyarete gittim ben gittiğimde. Tanımıyordum. Bir müftüyü ziyaret edelim dedi. Gittik, genç bir arkadaş. Tam konuşmaya başladık, ezan okundu. Dedim, ben bir namaza gitsem dedim. Yok durun dedi, 2-3 tane de arkadaşımız var. Namazı ben kıldıracağım size ama dedi, bir sohbet edelim dedi. Masasının üzerinde bir Türk bayrağı var, bir de Kosova bayrağı var. Kendisi Arnavut olmasına rağmen mesela hiç şey yok.
Maşallah.
Çok enteresan, çok güzel bir insan. Ondan sonra çıktık, namazda kıldık. Sonra prizende bizim birliğimiz var, askerli birliğimiz. Orada gittik, konuşuyoruz. Albaya dedim ki, namaz saati geçiyor. Albay, ben bir yerde namaz kılabilir miyim? Hemen çağırdı askeri. Dedi ki, al oğlum bunu mescidimize götürdü. Mescide bir girdim. Rahleler üzerinde Kur'anlar, dolaplar hep milli kitaplarla dolu. Ondan sonra çıktım, tebrik ettim. Albayım dedim. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Neyse daha çok şeyler görürsün dedi. Biz böyle yetişmişiz dedi falan da.
Maşallah. Albayım,
sağ olsun, çok değerli bir insan. Ondan sonra işte oradan döndük geldik. Şeyde mesela Bosna Hersek'te gittik, şeyde Travnik diye bir şehri var onun. Şehre girerken sanki bir Osmanlı şehrine giriyorsunuz. Minareler, kaleler falan, böyle çok güzel bir şehir. Gittik, merkezi bir cami var. Orada namazımızı kılalım dedik arkadaşlarla birlikte. Namaza gittik. Namazdan sonra imamla bir tanışalım dedik. İmamla tanıştık, çok hoşuna gitti. Bizi çok seviyor. Aslında da bizim devletimizde öyle bir gayret yok yani. Oralarda bir şeyler geliştirip yani onları daha çok bize yakınlaştırma gibi bir sıkıntımız, böyle bir derdimiz yok yani. İmam meğer emekli generalmiş, gaziymiş, savaşta yaralanmış. Bizi aldı evine götürdü. Evinde oturdu. Osmanlı tarihini yazıyor adam. Ama tabii Boşnakça yazıyor. Türkçe bilmiyor fazla. Boşnakça bilen bir tercüman arkadaşımız vardı. O bize anlatıyor. Bize işte bir şeyler ısmarladı falan. Neticede dedim ki, paşam dedim, bak bu kitaptan ben isterim. Ben dedi size Arnavutçasını verebilirim dedi bitince. Ama dedi ben size tercüme edip veremem dedi. Çünkü param yok, imkanım yok. Hakikaten de öyle, kimse sahip çıkmıyor, para vermiyor, bir takım şeyler oluyor. Neticede adam bizi kalktı ta şeye kadar uğurladı, otobüslere gelmiştik, otobüse kadar uğurladı. geldik. Orada üniversite var. Üniversiteyle gezdik. Dolaştık oraları. Çok güzel bir anımız oldu. Orada camiler var. Biz beş arkadaş bütün camilerde her vakitin ayrı namazını camilerde kılıyorduk. Orada Fatih Camii diye hemen nehrin kenarında bir cami var. Oraya sabah namazına gittik. Oranın imamı çok güzel tecvitle bir Kur'an şeyi okudu. Bitti, gittim tebrik etmeye. Dedim ki, hocam siz İstanbul'da bulundunuz mu? Dedi. Dedi ki, ben Sultanahmet'te okudum demesinler. Dedim, hocam ya ben orada avukatlık yapıyorum. Kartımı çıkardım, verdim. Çok güzel de Türkçe orada burada okuduğu için. Dedim, beklerim sizi dedim. İnşallah dedi, bir şekilde gelmeye çalışacağım dedi. Onlar da öyle. Yani Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, biz şimdi 31 Mayıs'ta Kırım'a gidiyoruz. Kırım'da çok güzel çalışmalarımız olacak inşallah. Onlara tabii buradan kitaplar götüreceğiz. Bir takım hazırlıklarımız var. Ben Çeşke, benim harp akademilerine yaptığım konuşmaların metinlerini de şey yapmıştım ama acele çıktığım için getiremedim. Başka bir gün veririm inşallah.
Bilahare memnun oluruz inşallah.
Bilahare. Yazdığımız kitapların ikisinin şeyi bitti. Onun için size veremiyorum. İkinci baskıya da geçemiyoruz. Paramız yok. Bir Demet Hukuk, Bir Tutam Adalet diye çok güzel bir kitabımız var. Bir de İmral'dan Strasbourg'a. Seçim Sistemleri.
Maşallah.
Ondan sonra bir de rahmetli Türkeş'le ilgili bir kitap hazırladım. Onun ikinci baskısını yayın evi yapacak, öyle söz verdi.
Çok güzel, harika.
Hazırladım ona. Yani neticede çok güzel şeyler oluyor ama tabii biz Allah rızası için yapıyoruz her şeyi.
İnşallah.
Kimseden bir şey beklemiyoruz. Yani istiyoruz ki, mesela ben şeyde Prizren Müftüsü'ne yaptığım şeyden adam Türkiye'ye gelecekti. Hanım rahatsızmış. Bana bir imkan bulabilir misin dedi. Diyanet İşleri'nde Diyanet Vakfı Genel Sekreteri benim hacda rehber şeyimdi. Onu aradım. Sultanahmet'te çok güzel bir misafirhaneler var. Oraya yerleştirdik 15 gün. 29 Mayıs Hastanesi'nde de arkadaşlarım vardı, doktorlar. Oraya da gitti geldi, tedavisini bitirdi. Ondan sonra yolcu oldu, gönderdik. Şimdi devamlı haftada bir gün görüşürüz onunla. Benim Müftü Bey'den bir beklentim yok ama Türk insanının nasıl böyle Ali Cenap olduğunu, nasıl insanlara şey olduğunu göstermek için yapıyoruz bunları.
Maşallah.
O da bizim için önemli bir şey. Yani.
Tabii, Allah razı olsun hocam. Ya. Şimdi konuşmanızın başından beri çok dikkatli dinliyorum sizi. Çok önemli bir vasfınız var, samimi olmanız.
Ya
yani
bütün,
Allah rızası için ve samimiyetle yapıyor olmanız. Yani elinizden yüzünden maşallah nur akıyor. Yani ben yani takdir etmek haddim değil ama gördüğümü
tabii
söylüyorum.
Yani biz başka şeyimiz yok
maşallah,
hocam. Şimdi.
Maşallah.
Bakın ben size bir şey okuyayım. Bunu okuma zorundayım çünkü benim sözlerim değil yani.
Maşallah.
Türkçülük ve milliyetçilik fikirlerinin filizlenmeye başladığı dönemde bu hareketin öncülüğünü dürüst ve vatanperver bir düşünür olan Ziya Gökalp ve etrafında kümelenen gençler yapmıştır. Ziya Gökalp şöyle der: "Ey genç muharrir, gel sen bir kahraman ol. Nefsini düşünme. Boş gururu, menfaatperverliği bırak. Milletini uyandır. Senin milletin daha kendi adını bilmiyor. Kendi lisanını bilmiyor. Zaman yürümüş, o uyumuş. Geride kalmış. Dost sandığı, bağrına bastığı düşmanları bütün servetini, bütün saadetini yağma etmiş. Senin milletin kendi vatanında bir köle, bir esir, bir bekçi, bir fakir. Ona ilim, servet, saadet, duygu, ideal ver." Şimdi kendi vatanında parya, kendi vatanında şeysin diyordu ya şimdi.
Necip Fazıl.
Evet. Necip Fazıl. Evet. Bu da aynen yani onun daha ileri şeyini söylemiş. Mesela Ömer Seyfettin diyor ki, bu da önemli: "Bu memleketin başına ne geliyorsa mütefekkirlerin, güzideler sınıfının milli olmamasından geliyor." Hı. Ömer Seyfettin söylüyor. Merhum Alparslan Türkeş'e diyor ki, "Milliyetçiler yeni bir yolun takipçisidir. Bu yol Türk milletini millet yapan unsurları asıl benliğine kavuşturmak, ona sonradan eklenmiş, ondan olmayan, onun öz benliğine aykırı olan yamalardan milli olma kurtarmaktır. Türk'ün cemiyet kumaşındaki yırtıkları kendi ipliğiyle örülmelidir. Duyguda, düşüncede milli olmaktır. Bu millileşme sanatı, ilmi ve ekonomiyi millileştirmekle mümkün olacaktır. Millet yapma bir varlık değildir. Ne kahramanlar, ne alimler, ne sanatçılar bir millet imal edemezler. Millet binlerce sene içinde kanın, imanın, duyguların birleşmesiyle yoğrulmuş ve müşterek kıymet hükümleriyle billurlaşmış, müşterek davranışlar halinde görülmekte olan haz ve elemi beraber tadan, birbirinden haberi olmadan birbiri gibi olan bir varlıktır. Milliyetçilik, milli vasıf ve değerleri, milli davranışlarını muhafaza ve devam ettirmek olduğuna göre bundan sonra da milliyetçiler bu yolda yürüyeceklerdir diyor. Şimdi böyle insanlarla yetiştik biz. Ben üniversiteye 67 yılında geldim. İşte Allah rahmet eylesin, çok erken tanıştık. Çok şeylerine, o zaman kalabalıkta yoktu. 3 kişi, 5 kişi. Ama bıkmadan, yılmadan oturdu. 3 kişi de olsa anlattımlarını yapardı. Böylece genişledi, büyüdü. İşte yüz binleri buldu gençliğimiz. Neticede yani tabii ömür bitmiş tabii. Biraz erken ayrıldı. Bu şeyleri görmedi. Belki görmediği iyi oldu. Belki bu sefer de kahrından ölebilirdi çünkü. Yani açılım falan derken çok kötü şeylere doğru gidiyoruz. Ama bu şimdi Sayın Başbakanımıza bazılar çok yanlış şeyler de yüklüyorlar. Yani bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığına ulaşmış adam hain olamaz. Bunu bilmemiz lazım. Ama etrafında bazı insanlar var. Belki Avrupa Birliği'ne girmek için, belki Amerika böyle bir talimat vermiş olabilir. Ama neticede bazen çok güzel şeyler söylüyor. Ben ümitleniyorum. Geçen İş Dünyası Vakfı'nın toplantısında bilmem takip edebildiniz mi? Şimdi yabancı tavır bilmem ne ismi vermişler. Bir şeyin açılışına katılmış. 300 milyon dedi Türkçe konuşan bir milletimiz var dedi. Türkçe isimler de var bunların dedi. Niye Türkçe isim koymuyorsunuz da yabancı isimlere özeniyorsunuz dedi. Bir fırçaladı onları çok güzel. O zaman hoşumuza gitti. Gayet de güzel oldu.
Sayın Başbakan diyor tek vatan, tek bayrak, tek millet. Yani işte şimdi, bunun üstüne söz olmaz.
Ya bazı insanlar da şimdi böyle fikirsiz karşı çıkanlara ben çok kızıyorum. Şimdi benim elimde büyümüş başbakan. Kasımpaşa'da. Ben onun avukatlığını da yaptım.
Maşallah.
Diyarbakır'daki duruşmalarına ben gittim. Ama neticede yani dünya konjonktürünü de bilmiyoruz. Öyle yapma zorunda mıdır? Bazen bize göre yanlış gelen şeyler onun kafasında değişik şeyler de olabilir. Ama böyle çok şey insanlar var. Yani maneviyatı zayıf olan adamlar böyle kuru bir şekilde milliyetçilik şeyini ırkçılığa dayandıran insanlar var. Onlar da buna saldırıyorlar. Ama Türk milletinin %50'sinin oyunu almış. Böyle bir başbakanımız var. Yani ama neticede daha genç işte ben bazen dua ediyorum. Yani aynı bana teklif etti ben gitmedim mesela ama çünkü ben siyaseti sevmiyorum yani şeyimiz yok. Onun için diyorum ki siyaset sizin olsun. Ben milletim için çalışmaya devam edeceğim diyorum hocam.
Allah razı olsun hocam. Siz çok kıymetlisiniz hocam bizim için ve sizin gibi çok kıymetli abilerimiz var. Program başında da çok güzel ifade ettiniz. O çok önemli olan ocağınızı mesela önce bir kulüp olarak çok kıymetli abilerimizin samimi ve sıcak duygularıyla ve Türk-İslam Birliği milliyetçi duygularla kulüp olarak kurmuşsunuz. Ama sonra bak Cenab-ı Allah nasip etmiş, biraz daha genişlemiş, ilerlemiş, dernek olmuş. Sonra ne olmuş? O vesileyle çok önemli hizmetler yapmışsınız. Allah nasip etmiş. Ama buradaki ana konu ki hocamız da Sayın Adnan Oktar değerli hocamız. O da çok önemli bu konuya değiniyor. Samimiyet ve sevginiz ve Allah rızası için yapıyor olmanız. Böyle yapılan mücadeleler mutlaka başarıyla sonuçlanıyor. Yani sevginin karşısında hiçbir şey duramaz. Siz mesela dünyayı gezmişsiniz. Bütün Türkiye Cumhuriyetleri'ne gitmişsiniz. Hep orada İslam'ın o güzel ahlakını, sevgisini, kardeşliğini, dostluğunu vermişsiniz oradaki insanlara. Oradan da bunu görmüşsünüz. Şimdi bazıları diyor ki efendim Türk-İslam Birliği, çünkü hocamız 32 yıldır aşağı yukarı bunu anlatıyor. Evet. İttihat İslam'ı anlatıyor. Bu fikri anlatıyor. İlk başlarda çok tepki geliyordu. İşte olur mu öyle şey, nasıl olsun? olmaz diyenler oldu. Fakat olaylar hocamızı maşallah haklı çıkardı.
Tabii.
Şimdi bütün mesela sizin çalışmalarınız bir yandan, diğer kıymetli büyüklerimizin çalışmaları bir yandan, hocamızın ve onun vesilesiyle bizim çalışmalarımız bir yandan, birçok koldan ama ortak paydanı sevgi, Allah rızası ve itaat-ı İslam aşkı. Bak bu noktaya getirdi mesela Türkiye'nin şu anki, tabii ki başbakanımızı vesile etti Cenab-ı Allah ama Türkiye'nin şu anki durumu eskiye göre kıyaslayın normal değil. Yani birkaç sente muhtaç diye ünlü laflar vardı bizim memleketimiz için. Şimdi ne oldu? Yani çok büyük sanayi yatırımları mı oldu bizim ülkemizde? Hayır. Ama hocamız hep onu söyler. Mehdiyet'in gölgesi altında Türkiye. Evet. Onun bereketi altında. Şimdi siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Bütün Türk-ki Cumhuriyetler, Arap milleti hepsi yüzünü Türkiye'ye döndü. Ya bir abi gibi görüyorlar bizi. Abi. Bizi bir kurtarıcı gibi görüyorlar. Daha iki gün önce hocamız programda söyledi. Türkistan Birliği diyoruz dedi. Beğenmiyorlar dedi. Peki ne diyelim? Siz söyleyin dedi. Mehdi Türkiye İstanbul'dan çıkacak. İttihat İstanbul lideri de Mehdi. Bunları bir kere de hocam biz söylemiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri bunlar. Ya başka bir isim yani bunu bir de Türkiye'nin siz daha iyi biliyorsunuz Osmanlı'dan gelen bir ahlakı var, bir kültürü var, bir idareciliği var, bir devlet ağırlığı var. Doğal lider de Türkiye. Olaylar da bunu gösteriyor zaten. Onun için sizin yaptığınız çalışmalar çok önemliydi o dönem. Evet. Şu anda daha da önemli hocam inşallah.
Bakın ben Amerika'da Türk yürüyüşüne devamlı katılırım ben.
Evet.
6 defa katıldım Amerika'da Türk yürüyüşüne. Bir gün orada benim yeğenlerim var, akrabalarım var, 20-30'un üzerinde genç çocuklar orada işte kimisi limuzincilik yapıyor, kimisi benzin istasyonlarında çalışıyor falan. Orada Muhteşem Süleyman Camii var Long Island'ta. Topladım hepsini, giderim dedim camiye namaz kılmaya. İşte akşam namazı olmuştu, yatsıyı orada kılalım dedi, yatsı namazını. Gittik, ben tabii çocuklar oturdu camide, ben imamın odasına geçtim. İmam oturuyor makamında. Yanında da iki kişi var. İngilizce bir şeyler söylüyor. Ben şimdi İngilizceyi çok rahat anlıyorum da cevap vermede zorlanıyorum yani. Biraz sıkıntımız oluyor. O konuşan adam, imama bir şeyler söyleyen adam diyor ki, İngilizce olarak anladığım kadarıyla işte Türkler Kürtleri kesmiş, şöyle yapmış falan şu bu. Benim çok tuhafıma gitti. Benim yeğenimi çağırdım. Oğlum gel dedim bakayım dinle bunu. Dinledi dedi, bu amca dedi, bu hep dedi Türklere hakaret ediyor dedi. İmam da bunu yutmuş dedi. O şimdi zannetti ki bunlar ikisidir. Biraz diklenmek istedi bize. Bu gürültüyü duyunca bizim çocuklar hepsi bir yığıldı imamın kapısının önüne. Ben gidiyorum dedi, burada zaten niye geldim ben dedi falan, bıraktı camiyi, çekti gitti. Şimdi yani neticede tabii o arada bir de şeyler gelmişti, onu da söyleyeyim. Mahmud Efendi'nin müritleri gelmişler. Ben sordum, dedim ki niye geldiniz siz ki? Biz tebliğciyiz dediler. Ya kime tebliğ edeceksiniz dedim, İngilizce bilmesiniz, bir şeyiniz yok. Tebliğci adam, gideceksiniz Hyde Park'ta, milleti toplayacaksınız, İngilizce Müslümanlığı anlatacaksınız. Burada seni dinleyen, bu camiye gelenler zaten biliyor Müslümanlığı dedi. Müsaade istediler, işte hadis dersleri verecekler. Ondan sonra iş bittikten sonra dedim ki bakın kardeşim, sizin eğer gücünüz varsa, paranız varsa böyle İngilizce bilen insanları görevlendirin, onlar gelsinler. Siz buraya gelmişsiniz. Yani bir de sakallı, şalvarlı, cübbeli adamlar bunlar nedir diye düşünebilirler yani. Çünkü yabancı bir ülkedesiniz, Amerika gibi bir yerdesiniz falan. Olsun dedi, biz tebliğ görevimizi yaptık dediler falan. Yani İslam, şimdi esas konu İslam'la şeydi. Bakın şimdi milliyetçiliğin şeyiyle ben şurada bir şey de yazmıştım. Mesela kişi kavmini sevmekle kınanamaz. Biz sizi kavim kavim yarattık. Birbirisini sevesiniz, tanıyasınız diye. Bunlar ayet.
Maşallah.
Ondan sonra mesela Mustafa Kemal Atatürk diyor ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcut. Yükselik mi yapmış Mustafa Kemal? Hayır. Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş Mustafa Kemal Atatürk. Mesela şey diyor ki Mehmet Akif kendisi Arnavut olmasına rağmen ama o baba tarafından değil de anne tarafından Türk. Öyle bir şey var ama olsun gene şeydi. Kahraman ırkıma bir gül diyor. Sana yok ırkıma yok İzmila diyor. Bunları söyleyen insan ırkçı değil. Şimdi daha önce Mehmet Akif'in İstiklal Marşı hakikaten yani Allah'ın bir vergisi, çok önemli bir şey yazılmış. Daha önce bunu işte çok alıp gündeme taşıyan insanlar sırf bu kelimelerden dolayı Mehmet Akif ırkçı diye, bilmiyorlar ne olduğunda ırkçı diye şimdi dışlamaya kalkıyorlar. Ya Mehmet Akif Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Marşı gittiği zaman kendisine bunu beğeniyor ve mecliste 3 defa ayakta okutuyor İstiklal Marşı'nı. Şimdi Mustafa Kemal istemese ki orada sana yok ırkıma yok dışında hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyor değil mi? Hı. Yani baştan aşağı hep İslami ve milli şeyleri anlatan, şey yapan bir insan. Mustafa Kemal dine karşı bir insan olsa hayır bunu kabul etmiyorum derdi. Ve geri çevirdi. Kimse tabii de karşı çıkamazdı Mustafa Kemal. Ama 3 defa mecliste ayakta okutturdu bana.
Maşallah.
Şimdi Mustafa Kemal'ın biliyorsunuz Balıkesir'de belki biliyorsunuz Zahnuş Paşa Camii'nde hutbesi var.
Tabii.
Hutbe okumuş. Hı-hı. Ama Mustafa Kemal'a hala işte yok o kafirdi. Bilmem neydi. Allah rahmet eylesin. Ben dua ediyorum. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Ben hacca gittiğimde Mustafa Kemal'e orada dua ettim.
Maşallah.
Şimdi benim annem rahmetli okur yazar değildi ama Kur'an'ı çok iyi okurdu. Gece sabahlara kadar ibadet ederdi. Bir gün bana dedi ki oğlum dedi Mustafa Kemal'e dedi bu şeyler çok saldırıyor ama dedi Mustafa Kemal olmasaydı biz o ibadetler yapabilir miydik? Şimdi maşallah. Kim bilir burası kimin olurdu dedi.
Çok doğru.
Bunu düşün o yaşta o kadın bunu düşünebilmiş. Allah rahmet eylesin anam.
İnşallah.
Yani bunlar böyle şeylerden, devirlerden geçmişiz. Ama işte rant kavgasından dolayı şimdi belki bizim şeyimize sahip çıkarlar da bölüşülür rantıya. Hiç kimse bu tür şeylerin öne geçmesini istemiyor. Hocam çok kötü durumdayız ama Cenab-ı Allah belki ben şunu da diyorum Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımıza Allah bir güç veriyor belki. İnşallah Arap ülkeleriyle birlikte Batı'ya da kafa tutan bir duruma geldi. Şeye Sarkozy'ya falan onlara çok güzel tavırlar koyuyor. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum İnşallah. Ben yani şeyimiz yok.
İnşallah.
Öyle öyle tabii. Şimdi Tayyip Bey sağ olsun yani canını dişine takmış samimi bir şekilde Allah rızası için evet. Belli ki çalışıyor ama şimdi siyasete güç veren sivil toplum ve milletimizdir. Şimdi milletten güç almasa siyasiler onu yerine getiremezler. Şimdi oradaki başarı Serdar Hocam'ın dediği gibi hakikaten mehdiyetin bir bereketi var. Ve akil insanlardan güzel fikirleri, memleketimiz, vatanımız, dinimiz için güzel fikirleri alıp siyasette uyguluyorlar. Bu onlara bereket veriyor bir kere. O yüzden açıklar çok güzel. Ve tabii ki şahısların, liderlerin elbette önemi büyüktür. Birleştirici, bütünleştirici, şevklendirici, coşkulu bir kitle oluşması, istikrarlı bir yönetim için. Ama ve lakin bizim bakanlar kurulumuzda da çok güzel insanlar var. Tabii. Partinin içinde de çok başarılı insanlar var. Sayın Dışişleri Bakanımız gibi vesaire çok sayabiliriz. O yüzden bizim milletimiz, Müslüman Türk olan milletimiz, Türk-İslam birliğini isteyen milletimiz, vatanın içinde birliği isteyen milletimiz, bölgede birliği isteyen, barışı, huzuru, sevgiyi isteyen milletimiz, onlara o gücü verdikçe onlar da Allah'ın izniyle başarılı olacaktır. Şahıslar elbette önemlidir ama milletin şahsı bir bütünlüğü esas şahıstır. O onları yönlendirir Allah'ın izniyle, bereketiyle doğru yolu da gösterdiği için milletimizde bir bereket var tabii. Şu anda yani
i̇nşallah,
Allah'ın
tabii,
izniyle.
Tabii, inşallah.
Allah razı olsun programımızın sonuna geldik.
Şimdi ben şöyle bir şey ile veda yapayım. Nahçıvan'da bütün Türk Cumhuriyetleri Türk Birliği için bir toplantı yaptılar. Yalnız o Özbekistan katılmadı. Onu bilmiyoruz tabii sebebini. Ve o protokol da imzalandı bizim Sayın Cumhurbaşkanımız. Azerbaycan'ın başkanı, diğer şeylerin başkanları hepsi imza atmış. Onun şeyi de vardı bende ama işte olmadı, acele çıktık getiremedikse. Şimdi orada ben ilave yaptım. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanları benim arkadaşımdır. Hı hı. Kendisiyle de tanışırım, çok iyi tanışırız. Kendisi Cumhurbaşkanı olarak oralara bize gidip orada birliği toplayan. Hı hı. Şimdi bazılar diyor ki işte oraya gitti göstermelik diye bir şey olmaz. Yani Avrupa Birliği tamam eyvallah yani ama bir de Türk Birliği var. Yarın o kurulduğu zaman Avrupa Birliği'ne zaten ihtiyacımız kalmayacak. Zaten o dağılmak üzere Avrupa Birliği farkındaysanız artık gidiyor, cümbür diyor. O Sarkozy'lar falan şu seçimde şimdi Sarkozy gidiyor. Kesin gider gibi geliyor bana bilmiyorum tabii. Neticede yani bizim Türk Birliği'miz yani belki zor olacak ama yarın dünya lideri olma durumundayız yani.
Öyle.
İnşallah.
Yani tekrar söyleyeyim Gasparali'nin sözü çok önemlidir Allah rahmet eylesin. Dilde, fikirde, işte birlik.
İnşallah.
Bu çok önemli. İnşallah bunu sağlayacağız
İnşallah.
Diye
düşünüyorum. Tabii. Zor evet. olacak dedi hocamız. Doğru ama olacak.
Olacak işte.
Olduğunda da onun kıymeti zorluğundan gelecek hocam.
Zorluğun tabii.
Daha kıymetli olacak o zaman inşallah. Allah'ın izniyle.
İnşallah lütfettiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun inşallah. İttihat-ı İslam programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.